Musa 11. ayrım. Sayfa 189. Kaçmak. Selam. Selam Mos, diye cevapladı birkaç ses birden. Yani selam oğul. Bir süredir onu Mos diye çağırıyorlardı. Çünkü kesin olarak pıtah kelimesini ağızlarına almıyorlardı ve toplantılarının resmi niteliği olmadığı düşünülürse prens diye seslenmek de gülünçtü. Üstelik Levi kabilesinden bir adamın oğluna prens diye hitap etmeyeceklerdi herhalde. Üstelik genç, yakışıklı ve güçlüydü. İstenecek, özlenecek bir oğul. Biraz saygısızlık sayılabilirdi ama o hissediyordu. Bu bir sevgi ifadesiydi aslında. Adamlar konuklarını ağırlamak için kalktılar. Sonra herkes geniş hasırlara oturdu. Kaba saba yapılmış bardaklar dağıtıldı ve bardaklar hurma şarabıyla dolduruldu. Hurma, incir ve kuru kayısı torbaları yerde, hasırların üzerinde duruyordu. Pişmiş topraktan lambalar sinekleri çağırmıştı. Kalın fitil, alevi kah yağ kandili gibi küçültüyor, kah bir çiçeğin taç yaprakları gibi yayarak lambaya yeniden hayat veriyordu. Lambaları Ptahmos istemişti. İlk toplantıların gizli, karanlık ve kuşku verici havasını istemiyordu artık. Herkes onun akşamları apirularla görüştüğünü biliyordu. İşin gereğiydi bu. Birkaç ay önce Abel, güneş çarpmasından ölmüştü. Onun gibi Levi kabilesinden iki ihtiyar, Enoh ve Arkafsat, Ptahmos'un apirularla yaptığı gece toplantılarında onun yerini almışlardı. İşte bu toplantılarda meraktan olduğu kadar hiç tanımadığı bir babaya duyduğu garip merhamet yüzünden Miriam ile ötekilerin atalarının dili olduğunu savundukları dili öğrenmişti. Yıllar ilerledikçe bu görüşmeler haber alışverişlerine dönüştü. Ptahmos orada şu ya da bu kabilenin, onlar ulus diyorlardı, o günlerde öfkeli ya da barışsever olduğunu öğreniyordu. Bu bilgi işlerin yürütülmesi için çok önemliydi. Onun çok haklı bir nedeni de vardı. Emrinde çalışan 30, belki de 40 bin işçinin iyi niyet elçisiydi. Apirularda asla bir nüfus sayımı yapamamıştı. Bunun törelerine aykırı olduğunu söylüyorlardı. Ama yakın bir tarihte, Nomark'ın da yardımıyla ve tamamen pratik nedenlerle sayım yapmaya kararlıydı. Şu ya da bu zamanda, şu ya da bu iş için ne kadarlık bir üç gece sağlayabileceklerini bilmek zorundaydılar. Yakında yazıcılar ve polislerden oluşacak bir ekip, apiroların gerçek sayısını erkek, kadın, çocuk ve ihtiyar nüfusu saptayacaktı. Töreler bekleyebilirdi. Apirularda şantiye projeleri konusunda bilgi alıyorlardı. Çünkü Ramses'le ömürlerinin sonuna dek yetecek kadar şantiye projesi olacaktı. Ona, evet, sana şu ya da bu inşaat için şu kadar tuğlacı, şu kadar duvarcı, şu kadar taş yontucu ve dülger verebiliriz, diyorlardı. Ve her zaman yanlarına çırak da verilmesini istiyorlardı. İşlere yardım etmeleri ama özellikle de meslek sahibi olmaları için. Sonra kabilelerin karar meclislerinde işin huzur içinde sürdürülebilmesi için tartışıyor ve anlaşıyorlardı. Ptahmos bütün apürü iş ekiplerinin özellikle de kuzeyde ve çoğu zaman Memphis'te çalışanların şeflerini tanımıyordu. Gece toplantıları onlarla da onurlu bir işbirliğine girmesini sağlıyordu. Bu fikir alışverişleri Ptahmos için sadece Avaris'teki değil, bütün aşağı Mısır'daki, hatta Memphis'teki gücünün anahtarıydı. Şantiyelerin sorumluluğunu üstlendiğinden beri başkenti çok korkutmuş olan isyanların arkası kesilmişti. Yeni Nomark'ın gelişinden kısa bir süre sonra patlak veren iş bırakma eylemini nasıl çözümlediği unutulmamıştı. Bazen bu toplantılarda konuşulacak belli bir konu olmuyordu. Arfaksat, "Tanrı'ya bir kurban kesmek istiyoruz," dedi o akşam. O zaman belki bizi affeder. Belki de ona hiç kurban vermediğimiz için bizi unuttu. Ptahmos bu isteği daha önce de işitmişti. Hangi tanrı? Diye sordu. Biz dediğin kim? Sorular karşısında şaşkınlıkla sustular bir süre. Anlayamıyorum diye mırıldandı Arfaksat. Tanrımız. Tanrımızın kim olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Adı ne? Bu sorunun onlarda yaratacağı büyük hayal kırıklığını biliyordu. Ama bir süredir sormaya karar vermişti. Apirular onları ustabaşılarına ve yöneticilere karşı koruduğu, savunduğu için her konuda onlardan yana olduğunu, haklarında ve inançları hakkında her şeyi bildiğini sanıyorlardı. Uzun bir sessizlik oldu. Mos çok mu keyifsizdi bu akşam, yoksa onlara düşman mıydı artık? ''Tanrımız çok büyüktür,'' dedi Enoh sonunda. ''Bu en büyüğü ve en tektir.'' ''Adı ne?'' diye sordum. ''Bilmiyor musun?'' Biz onun adını söyleyemeyiz. Nereden bilebilirim? Adını söyleyemediğimiz bir tanrıya kurban mı kesmek istiyorsunuz? O zaman o kurbanın kendisine adandığını nasıl anlayacak? Gitgide daha şaşkın, daha kaygılı görünüyorlardı. Ama sonunda annesinin de babasının da ona din konusunda bilgi verme olanağı bulamadıkları gerçeğini kabullendiler. ''Kurbanımız başka hiçbir tanrıya atanmış olamaz.'' dedi Arfaksat sonunda. ''Çünkü onu biz adıyoruz. O bizim atamız İbrahim'in tanrısıdır.'' Ptahmos bardağına şarap koydu ve karşısındakilere bakarak düşündü. Soğuk, hatta saldırgan bir ifadeyle ''Aşağı Mısır'daki tapınaklarda Apiru'dan geçirmiyor.'' dedi. ''Şantiyelerde adamlar bellerinden yukarısı çıplak çalışıyorlar ve boyunlarından sarkan nazarlıkları görüyorum.'' Hepsi Mısır tanrılarını simgeliyor. Apis, Osiris, Horus, ötekiler. Arfaksat ve öbür Apirular üzgün bakışlarını ona çevirdiler. Doğru Mos. Ulusumuzun büyük bir bölümü Mısır tanrılarını benimsedi. Onlar bizim tanrılarımız değil. Bizim bir tek tanrımız var. Biz onlara rağmen kendi tanrımıza inancımızı yaşatıyoruz. Adını söyleyemediğimiz bir tanrı. Şimdi olduğumuz gibi tutsak olmasaydık, dedi Arfaksat. O zaman... Birkaç dakikadan beri yerinde duramayan Eno, ellerini kollarını sallayarak onun sözünü kesti. ''Bizler tutsak olmasaydık, bizim tanrımız dünyaya egemen olurdu Mos. Bizim tanrımız, senin tanrın.'' diye haykırdı. Bir kukumav çok yakında bir yerde öttü. Ptahmos kukumavların, tarla fareleriyle sıçanlara nefes aldırmayan bu kanatlı kedilerin akıllı ve düşünceli yüzlerini severdi. ''Belki'' dedi. ''Ama kimin adına konuşuyorsunuz? Aranızda ortak olması gereken ulus kavramıyla beni de etkilediniz. Oysa sadece kabileleriniz var. Onların bile sınırı belli değil. Halkınızı birleştiren bir tek ortak kavram var. Tutsaklığınız. Toplumu ilgilendiren bir konu tartışıldığı zaman hepiniz ayrı telden çalışıyorsunuz. Görüyorum. Şantiyelerin paylaşımında bile birbirinizle kavga ediyorsunuz. Sonra öfkeyle devam etti. İsteyeniniz gitsin deniz kenarında kurbanını kessin.'' ''Ne?'' dedi Arfaksat. ''Tanrımıza kurbanımızı gizli gizli mi keseceğiz? Kralın toprakları üzerinde kendi tanrınız için tapınak yapmayı mı düşünüyorsunuz yoksa?'' dedi Ptahmos. ''Böyle bir şeyin vereceği sonuçları hesap edebiliyor musunuz?'' ''Tanrısız bir halk olarak mı yaşayacağız peki?'' dedi Isar. ''Ya da hayvanlara tapacağız öyle mi?'' ''Özgür bir halk olmanız gerek her şeyden önce.'' diye anlattı Ptahmos. Ordunuz yok ve yabancı bir ülkenin topraklarında yaşıyorsunuz. Çünkü 400 yıl önce buraya zengin olmaya gelmişsiniz. Bu yüzden özgür değilsiniz. İsar, sözlerin çok acımasız, dedi. Sanki bizden biri değilmişsin gibi konuşuyorsun. Sende Mısırlı kanı var diye öfkeyle konuştu Eno. Bizim kaderimiz seni ilgilendirmez. Öyle mi? ''Oysa Mısır tanrılarına tapınan sizlersiniz.'' diye bağırdı Ptahmos. ''Eğer dediğin gibi olsa gece yaraları burada ne işin var?'' Öfkesi onları şaşırtmıştı. Sustular. Bir süre sonra, ''Ben gerçekleri oldukları gibi görüyorum.'' dedi Ptahmos. ''Çok iyi biliyorsunuz ki nüfus çoğunluğunuzda Mısırlıları zaten korkutuyorsunuz. Bu ülkede kendi tanrınızı kutsamaya kalkışırsanız rahip takımının tepkisi ne olur bir düşünün. Sonra naip prensin ve sonra kralın. Ordu tapınağınızı yerle bir eder ve direnecek olursanız hepinizi öldürürler. Böyle bir soykırıma yol açmak istemiyorum. Durum bugünkünden de daha kötü olur. Bardağına hurma şarabı koydu ve sakinleşebilmek için biraz bekledi. Ötekiler başlarına eğmişlerdi. İri bir böcek lambalardan birine uçtu ve çatırtılarla yandı. Sonra Arfaksat özentili bir tavırla konuştu. ''Mos'a böyle sitem etmekle haksız davranmış oluruz.'' dedi. ''Bize söylediği sözler kuşkusuz hiç hoş değil ama o bunları düşmanlıkla değil, bize olan yakınlığı nedeniyle söyledi. Kendi payıma ben söylediklerini anlıyorum. Mısır'da kendi dinimize göre yaşayamayız. Dinimizle özgürlüğümüz el ile bilek gibi birbirine bağlı.'' ''O halde bu ülkeden gidelim.'' dedi Eno. Ptahmos cevap vermedi. Bu çılgın fikir, Mısır'dan gitme fikri bir takıntı olmaya başlıyordu. ''Gitmek, evet ama nereye?'' Öte yandan arada bir aynı boğulma duygusu onu da pençesine alıyordu. O da Seti'nin, Ramses'in ve onların taş taş üstüne koyma çılgınlığının tutsağıydı. Ayrıcalıklı bir tutsak, doğru ama yine de tutsak. ''Gidelim bu ülkeden.'' diye tekrarladı Eno. ''Dünyanın sonuna kadar bizi burada sürekli çalıştıracakları köleler olarak tutamazlar ya. Ayrıca madem bizden nefret ediyorlar, gitmemize de engel olmazlar herhalde.'' İsar, ''Sen ne düşünüyorsun Mos?'' diye sordu. ''Siz gidecek olursanız Mısırlılar çalıştıracak tek adam bulamazlar. Onun için yolunuzu keseceklerdir.'' ''Burada tutsak olduğumuzu biliyoruz zaten.'' diye haykırdı Isar öfkeyle. ''Senden bunu bize hatırlatman için fikrini sormadık.'' Sana Mısır'dan nasıl çıkabiliriz diye soruyoruz. Mısır'dan başka bir yerde olursak ulusumuz kendi kimliğini kazanacaktır. Eğer hakları ve yasallığı tanınmış bir ulus olsaydık zaten senin yardımına gerek duymazdık. Ptahmos İsar'ın saygısızlığını duymazdan gelerek, "Sizi Mısır'dan çıkarabilecek yolu nereden bilebilirim?" dedi. "Tek başına bir adamın nasıl kaçabileceğini aşağı yukarı kestirebilirim ama 30-40 bin işçinin, kadınları, çocukları ve ihtiyarlarıyla, Mısırlıların gözüne çarpmadan ve şiddetli bir tepkiyle karşılaşmadan ülkeden nasıl çıkabileceğini ve milyonlarca arışlık bir yolu nasıl açabileceğini bilemiyorum. Sen onların içindesin. Soyluluk unvanın var. Onları tanıyorsun. Senin bir fikrin vardır," diye üsteledi İsar. "Hayır, Seti'nin ülkeden çıkmanıza izin vermesi için olağanüstü bir durum olması gerek. Yani Tanrı'nın bize yardımcı olması lazım. İşte bu nedenle ona bir kurban kesmek istiyoruz," dedi Arfaksat. "Başladığımız yere geri döndük," diye hatırlattı Ptahmos. Arfaksat birden, "Peki sen önümüze düşseydin, çıkamaz mıydık buradan?" diye sordu. Fikir Ptahmos'u heyecanlandırdı. Heyecanlandırdı çünkü delice bir fikirdi. İçindeki ayna dalgalandı. Biraz tereddütlü bir sesle, "Daha ne söyleyeyim," dedi. "Size söylüyorum, buradan çıkabilmemiz için olağanüstü bir durum gerek." İlk kez ağzından biz kelimesi çıkıyordu. Adamlar fark ettiler. Arfaksat, "İsar'ın hakkı var," dedi. "Sen aramızdaki en okumuş ve en güçlü adamsın. Senin bir fikrin olmalı. Hep birlikte gidebilmek için gerekli birliği sağladığımızda ben ya çok ihtiyarlamış ya da ölmüş olacağım," dedi. Hem nereye gideceksiniz?" "Kenan ülkesine," diye cevap verdi Arfaksat. "Orası da sizin vatanınız değil," dedi Ptahmos. "Orada da o toprakların sahibi olan insanlar yaşıyor. Bizimkiler de var, göç etmemiş olanlar." "Peki yüzyıllar sonra onlar sizi nasıl karşılayacaklar dersiniz?" "Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız. Sonunda bizi kabul edeceklerdir," dedi Arfaksat. Uzun bir sessizlik oldu. Bir tek kelime söylesen," dedi İsar coşkuyla. "O istediğin birliği kurmayı başarırız." "Sizi soykırıma gönderemem," dedi Ptahmos. "Olağanüstü bir olay gerek. Ama nasıl bir olay, şimdilik hiçbir şey bilmiyorum." Kalktı. Hala kararsızdı, kendinden emin değildi. Böylesi bir olayın ne olabileceğini bilmediğini söylerken gerçeği söylüyordu. Ama hayal edebilirdi, biliyordu, düşünebilirdi. Eve döndükten sonra iç dünyasına dönmek istedi. Başaramadı. Ruhundaki büyük siyah çok çırpıntılıydı. Ölü küpleri. Güneş kadranı öğleden sonraki 4. saati gösteriyordu. Şemu mevsiminin, yani yaz mevsiminin 3. ayıydı ve sıcak iyice bastırmıştı. Ptahmos bahçede oturmuş Maya, 3 yaşındaki en küçük oğluna aşık oynamayı öğretiyordu. Yerde toprağın üzerinde çocuğun bütün öğleden sonra çekip sürüklediği küçük tahta araba duruyordu. Sonra bu arabaya bir at lazım diyerek oynamaktan vazgeçmişti. Yazıcılar odasının açık pencerelerinden abaküslerin takırtıları bahçeye kadar geliyordu. Butonun sesi evin arkasından duyuldu. Ptahmos bağırışmalardan sorunun çamaşırlarla ilgili olduğunu anladı. Neferhot, 6 yaşındaki en büyük oğul, okuldan geliyordu, yüzü asıktı. Sağ kulağı ötekinden daha kırmızıydı. Ptahmos güldüğünü belli etmemeye çalışarak baktı. "Kötü bir gündü ha?" dedi. "Öğretmen öfkeliydi galiba. Ne oldu?" "Kamış kalemi kötü tutuyormuşum. Papirusu yırtıyorum." "Kalem, papirusun üzerinde çok hafif ve yumuşak dolaşmalı. İçindeki liflere takılmamalısın." Neferhot öylece duruyordu. Başı öne eğik, ağzı açık. "Biraz dikkat edersen eline hakim olabilirsin. Nereye bakıyordun?" "Adamlar sokakta dövüşüyordu." Baş hizmetkar yüzü kaygılı, ürkek adımlarla yanlarına gelmişti. "Efendimiz," diye söze başladı. Ptahmos kaşlarını çattı. Her zaman çok ciddi ve kurumlu olan bu adamın yüzünde böyle şaşkın bir ifadeyi ilk kez görüyordu. "Efendimiz, prensim, bir haberci geldi," diye devam etti hizmetkar. "Memphis'ten geliyor ve kötü bir haber getirdi," diye tahmin etti Ptahmos. Adam başını salladı. "Nasıl söyleyebileceğimi söyle." "Efendimizin annesi..." Ptahmos gözlerini kapadı. Sonra derin bir nefes aldı. "Affet beni prensim." Ptahmos başını salladı. Kendine hakim olabilmek için zorlanıyordu. Buto geldi o an. Ağzı açık, öfkesini kocasıyla paylaşmak için. Başı öne eğilmiş hizmetkarı ve Ptahmos'un yüzündeki garip ifadeyi gördü. Ağzını kapadı ve bekledi. Ptahmos ona baktı, elini uzattı. Buto yanına geldi, elini omzuna koydu. İki çocuk hiçbir şey anlamadan koskocaman açılmış gözleriyle bakıyorlardı. Genç kadın, ''Ptahmos'' diye mırıldandı. Ptahmos bu sevgi okşayışıyla onun her şeyini affetti. Budalalıklarını ve büyü hikayelerini. ''Annem'' dedi. Buto ağlamaya başladı. Eskilerde sadece bir kez görmüştü Nezmet Mut'u. Ama şimdi Nezmet'le birlikte onun da içinde bir şeyler ölüyordu. Ptahmos hizmetkara döndü. ''Haberciye yiyecek içecek bir şeyler verin.'' dedi. ''Atımı hazırlasınlar. Süvarilere haber ver. Haberciye söyle, eğer Memphis'e hemen dönmek istiyorsa bizimle birlikte gelebilir.'' Sonra Buto'ya döndü. ''Neferhot'u da götüreceğim. Bana bir üstlük ile sandallarımı hazırla.'' ''Ne zaman dönersin?'' ''Yarın akşam.'' Kuşkusuz tahnit işi için 40 gün Memphis'te bekleyecek değildi. Neferhot, Memphis'i ilk kez görüyordu. Gözleri kamaşmıştı. Ne çok insan. Hele o caddeler, geniş geniş. Sonra evler, görkemli tapınaklar. Sonra saray, hep bir yerlere giden gelen nöbetçiler, memurlar, askerler, bütün bu kalabalık. 12 öküzün çektiği 30 arış uzunluğunda bir araba, korkunç gıcırtılar çıkararak bir adamın 10 kat büyüklüğünde bir heykeli götürüyordu. Naht'ın evinin merdivenini konuklar doldurmuştu. Kendine bir yol açabildiği zaman Ptahmos, girişteki salonda acısını paylaşmak için etrafına toplanmış konukların ortasında oturmuş, daha şimdiden göbeklenmiş, bitkin adamda bir zamanlar üvey babası olan incecik, kırılgan genç adamı tanıdı. Ağlayıcılar yemeğe çağrılmıştı. Naht gözlerini kaldırdı ve Ptahmos'u görür görmez ağlamaya başladı. Ayağa kalktı, Ptahmos'a sarıldı. ''Bir anda gitti,'' dedi hıçkırarak. ''Bir anda gidiverdi, 2 gün önce, öğleden sonra.'' ''O halde hiç acı çekmedi.'' dedi Ptahmos. Herkes Naht'ın bu kadar sevgi gösterdiği yabancıya bakıyordu. ''Ptahmos o.'' diye mırıldananlar oldu. Genç adamlar, genç kızlar, yıllarla ve fazla yemekle şimdiden genişlemiş oyun ve çocukluk arkadaşları onu kucakladılar ve nihayet Naht'ın elinden kurtulunca yabancılarla kucaklaşmaya gitti. Erkek kardeşler, kız kardeşler, yeğenler, kardeş çocukları, Nezmet'in çocukları ile kendi kardeşlerinin çocuklarını ayırt edemiyordu artık. Naht upuzun bir genç adamı göstererek ''Haye Muaset dedi. ''Sesenin oğlu.'' Babasının portresiydi zaten ve şimdiden onun kadar satımlı. Haye Muaset de Ptahmos'a uzun uzun sarıldı. Başsağlığı dileklerini tekrarladı. Ramses doğuda bir savaştaydı. Sonra Naht, Ptahmos'u ölünün odasına götürdü. Lotus çiçeklerinin baygın kokusu günlük kokusuna karışıyordu. Nezmet yatağında kolları göğsünde kavuşmuş, belinden aşağısı şimdiden altın sim işlemeli bir kumaşla sarılmış, sonsuza kadar yatacağı şekliyle uzanmıştı. Yüzü boyalıydı. Gencecik bir kız. Ptahmos eğildi, alnını öptü. Sonra uzun uzun baktı. Sanki sonsuz yolculuğa hazırlık maskesinin renkleri altında gizlenen yüz, ona bir şeyler, bir takım sırlar açıklayabilirmiş gibi. Şimdi o, kan emicinin, gölge yiyicinin, alev gözlünün, kemik kırıcının, ateş bacaklının ve mutlu sonsuzluğu bekleyen bütün öteki cinlerin karşısında günahsız olduğunu söylerken, tanrılara ve krala her zaman saygılı olduğunu söylerken, 28 yıl önce onun için, oğlu için ne kadar acımasız bir kaderi vaat ettiğini de biliyor muydu? Neden Amram'ı sevmişti? Yıllar geçtikçe evliliğine, çocuklarına, ailesine, soylu kişiliğine dalmış, gitgide uzaklaşmıştı oğlundan. Ve oğlu da ondan. Ve yine de gözyaşları Ptahmos'un gözlerine doldu. Kaybettiği insan için değil, hiçbir zaman sahip olamadığı anne için. Sonra kendini topladı, doğruldu. Korkudan gözleri büyümüş, Neferhot'un elini tuttu. ''O benim annemdi.'' dedi. Odadan çıktılar. Onlara beyaz şarap ve ballı ekmek ikram edildi. ''Hala çok güzel değil mi?'' dedi Naht. Ptahmos başını salladı. Mutlu evliliği sona eren zavallı adam. Sona eren evliliğinden sonrasını göremeyen mutlu adam. ''Tahnitten sonra yukarı Mısır'daki kral mezarlığına götürülecek.'' diye anlattı Naht. ''Sana haberci gönderirim.'' Ptahmos bir kez daha başını salladı. Merdivenleri inerken tahnitçilerin ölü küplerini giriş katındaki bir odaya taşıdıklarını gördü. Bir zamanlar kendisine hayat vermiş olan o iç organlar birer birer çıkartılacak, kapakları insan veya hayvan başı biçimindeki bu toprak küplere koyulacaktı. Ptahmos hemen Avaris'e dönmeye karar verdi. Onu geçmişine bağlayan son bağda yukarı Mısır'daki bir kral mezarlığında sona erecekti. Artık hiç kimsenin kullanamayacağı eşyalar ve üzerinde alçıdan yapma meyveler ve hayvanlar duran masalarıyla hırsızları bekleyen boğucu odalar, karanlık ve hüzünlü saray. Güneşin kaybolmadan önce renk değiştirdiği, altından bakıra sonra bronza dönüştüğü o yaldızlı saatte avarise döndüler. Daha kapıdan girerken Neferhot eve koştu ve ağlayarak annesinin kollarına atıldı. "Ölmeni istemiyorum," diye bağırdı ağlayarak. Buto'yu da ağlattı ve küçük May de onlara katıldı. Herkes hıçkırmaya başlamıştı ama Ptahmos insanın sadece kendisi için ağladığını çoktan öğrenmişti. Sabırla fırtınanın dinmesini bekledi. Ertesi sabah Nesat onu yatağında ölmüş buldular. Onun cehennemin bekçileri huzurunda uzun uzun günahsızlığını savunmasına gerek kalmayacaktı. Ptahmos'un acısı gözyaşlarıyla yıkanamayacak kadar büyük oldu. Gözden düşmüş rahip, o güne dek tanıdığı insanların en zekisi ve en bilgesiydi. Görünmeyenle sürekli ilişkisi sayesinde gözleri kapandıktan sonra da hep nurlu bir aydınlık içinde yaşamıştı. Ptahmos, baş rahipten nedenini kendi de pek bilmeden tahnit ettirme isteğinde bulundu. Oysa durmuş kalbi bir ölü küpünde yatan ve beyninin yerine kokulu bir ilaç doldurulmuş insana sonsuzluk verilmiş olabilir miydi? Başrahip Ptahmos'u bir ölüye gösterdiği büyük ilgi için kutladığını söyledikten sonra Nesato'nun adının tapınak rahipleri listesinde yer almadığı cevabını verdi. Bu ülkede ölmek için resmi bir belgeyi sunmak gerekiyordu. Kuşkusuz öbür dünyada da bir nomark vardı çünkü. Ptahmos tahnitçilere kendi cebinden ödeme yaptı ve kendi mülkü olan arazi üzerinde Ato'nun rahibi için bir mezar inşa ettirdi. Ama yorgundu. Her şeyden yorulmuştu. Tanrıların yazısı. Irmak, toprağın en zayıf olduğu yerde büklüm yapar, demişti Neseton bir akşam. Ve tanrıların yazısı da insanın en zayıf olduğu yerde yazılır. Bir sonraki yıl, Ahet'in seller mevsiminin ilk haftasında bir gün Ptahmos kimseye haber vermeden batıdaki şantiyeye gitti. Her su baskınının ardından oluşan bir lagünün kenarında kurulu olduğu için sel sularının sürekli tehdidi altında bulunan yeni yerleşim yeri çepeçevre toprak dolgu setlerle güvence altına alınacaktı. Burada toprağın neden birden zayıfladığı bilinmiyordu. Kuşkusuz binalar yapıların ağırlığıyla ezilip düzleşen bir kil tabakasının üzerine yapılmıştı. Ramses'in bir araya toplama emri verdiği yönetim binalarıydı söz konusu olan. Çoğu çok büyük ve ağırdı. Ve bu toprak kayması Ptahmos'a ihtiyar rahibin sözlerini hatırlatmıştı. Nomark'ın emri üzerine teras çalışmaları için acele bir ekip oluşturulmuştu. Şantiyenin yeri daha uzaktan, havaya kalkan tozlardan ve bağrışmalardan belli oluyordu. Ptahmos'un şantiyeye gelir gelmez ilk gözüne çarpan tanımadığı bir ustabaşı oldu. Elinde kırbaç, oradan oraya koşuyordu. Yıllardan beri ustabaşıları Ptahmos'un emriyle kırbaç kullanmaz olmuşlardı. Ptahmos atını biraz uzağa bağladı ve şantiyeye girdi. Ustabaşı kısa boyluydu, öfkeli bir adamdı. Çene kemikleri birbirine kenetlenmiş gibiydi. Adamın duvarın dibine bıraktığı bir torbanın yanındaki testiden şarap içmek için işçilerden uzaklaştığı sırada Ptahmos ona doğru yürüdü. Bu yanda set tamamlanmıştı. Yerden yüksekliği 3 arış kadar görünüyordu. Toprak daha tesviye edilmemişti. Sonradan kürekle düzeltilecekti. "Seni tanıyamadım," dedi Ptahmos. "Ben de seni tanıyamıyorum," diye cevap verdi ustabaşı küstahça. "Ben Krallık Yapıları İdaresi Başkanıyım," dedi Ptahmos. "Ben Nomark'ın emrinde çalışıyorum. Seninle işim yok." "Bu ekip benim emrimle oluşturuldu. Sen de benim emrimdesin," dedi Ptahmos. Adam hırsla "Ne istiyorsun?" diye sordu. "Kırbaç kullanmamanı istiyorum." ''Ben Memphis'ten geliyorum. Memphis'te ustabaşıları kırbaç kullanır. Eğer kırbaç Memphis'teki işçiler için gerekliyse Avaris'tekiler için de gereklidir.'' ''Burada benim emrimdesin.'' dedi Ptahmos. ''Seni tanımıyorum.'' dedim.'' diye bağırdı ustabaşı. ''Bu işi çabuk bitirmem gerek. Benim aşağı mısırlarla böyle çok önemli konularda çene yatıştıracak vaktim yok.'' Ptahmos bakışlarıyla işçileri aradı. Uzaktaydılar. Şantiyenin öbür ucunda, evlerin yanında. Öyle olmasa ustabaşıyı daha rahat hizaya getirirdi. Setlerin ilerideki bölümü yapılıyordu. O anda ustabaşı başının tepesinde içi tuğla dolu bir sepet taşıyan işçiye olanca hırsıyla bir kırbaç indirdi. ''Şimdi polis çağırıp seni tutuklatacağım.'' dedi Ptahmos. ''İstersen Apophis'i çağır.'' diye tekrar bağırdı ustabaşı. Ptahmos sırtını dönüp atına doğru yürüdüğü an bir çığlık koptu. Döndü baktı. Ustabaşı taşıdığı tuğlalarla birlikte yere yıkılmış olan işçinin üzerine saldırmıştı ve görülmemiş bir vahşetle vuruyordu. Ptahmos 2-3 adımda ustabaşının yanına geldi. Bütün gücüyle omzundan yakalayarak doğrulmaya zorladı. İşçi kan içinde, gözleri kapalı yatıyordu. Ustabaşı çıldırmış bir hayvanın gözleriyle baktı Ptahmos'a. Genç adam kendine hakim olmaya çalışarak, ''Sana söylediğimi anlamadın galiba.'' dedi. Adam, ''Apiruları mı koruyorsun?'' diye bağırdı ve kırbacını kaldırdı birden. Ptahmos öylesine bir güçle bileğini yakaladı ve kırbacı çekip aldı ki adam düşecek gibi oldu. Bütün öfkesiyle Ptahmos'a saldırdı ve o an Ptahmos'un savurduğu kırbacın altı deri kayışı adamın yüzünde patladı. Kan yanaklarından fışkırdı. Adam dişlerini sıktı ve bir kez daha çılgın gibi Ptahmos'un üzerine atıldı. Ve Ptahmos kolunun bütün gücüyle kırbacın sapını saldırganın başına indirdi. Bu kalın ve uzun bir saptı. Adamın gözleri kaydı. Sallandı ve kurbanının yanına düştü. Ptahmos üstüne doğru eğildi. Dudaklarından kızıl renkli bir köpük süzülüyordu. Bir an hırıltılı bir ses çıkardı. Sonra hareketsiz kaldı. Ptahmos adamın kalbini yokladı. Çıldırmış köpek ölmüştü. Demek adamı öldürmüştü. Birden kalbi sıkıştı. Hayatında öldürdüğü ikinci adamdı. İlki bir nefis müdafasıydı. Kendi hayatını savunmuştu. Bugünkü öyle değildi. Soğukkanlılıkla insan olduğu ne kadar dayanıksız diye düşündü. Yerde yatan işçi cinayeti görmüş müydü? Zor nefes alıyor, inliyordu. Gözleri kapalıydı. Ptahmos bir kürek aldı. Yığılmış ama düzeltilmemiş toprak sette uzun ve derin bir çukur açtı. 15 dakikada işi bitti. Ustabaşının cesedini çukurun dibine, iyice derine itti. Sonra toprağı üzerine yığdı. Etrafına baktı, kimseler yoktu. Kuşkusuz yaralı işçiye biraz yardım etmesi gerekirdi ama tanığa gerek yoktu. Ptahmos toprak setin üzerinden aşarak atını bağladığı yere geldi. Akasya'nın alt dalına tutunarak atına bindi ve kentin çevresini dolanarak güneye doğru yol aldı. Eve döndüğünde hala şaşkındı. Savunma iradesi bir anda yıkılmıştı. Bir Apiru'yu kurtarmak için, şu anda hayat ile ölüm arasında gidip gelen bir Apiru için. Tanrıların yazısı insanın en zayıf olduğu yerde yazılır. Denize gitmek için vakit çok geç olmuştu ama Ptahmos gitmek istiyordu. Çok ihtiyacı vardı buna. Şef. Hiçbir suçluluk hissi duymuyordu. O adaletin eli olmuştu. Krallığın adaleti değil, ötekinin. Gece uykuya dalmadan önce insanların adaletinden gayrı bir adaleti bir kez daha düşündüğünde kendi kendine şaştı. Ne zamandan beri insanlarınkinden başka bir adaleti düşünebiliyordu? Bu kavramı onun zihnine kim sokmuştu? Nesaton mu? O gece çok zor uyuyabildi. Sonuçta bir ustabaşı kaybolmuştu. Ertesi gün Apirularla gece toplantısında bu konuyu kurcaladı. Yeni yerleşim bölgesindeki şantiyeden haber sordu. Bitti diye anlattı Isar. Dün bitti. Tuhaf bir biçimde hem de. Başlarında bir ustabaşı vardı, o yok olmuş. Yerine Şimeon kabilesinden birini getirmişler. Çünkü bir ustabaşı olması gerekli. Nasıl yani? Diye sordu Ptahmos. Nasıl kaybolmuş? Sabah iş başladığında şantiyedeymiş. İşin bitiminde yokmuş. Şarap testisiyle hurma torbasını bile almamış. Ama orada ağır yaralı bir işçi bulmuşlar. Yerde yatıyormuş. Kendine geldiği zaman ustabaşının vahşi bir hayvan gibi üzerine saldırdığını söylemiş. Adamlar ustabaşının işçiyi öldürdüğünü zannettiğini, korkudan kaçtığını söylüyorlar. Her neyse iyi olmuş. Adam Memphis'ten gelmişti, hayvanın biriydi. Ben kırbacı yasaklamıştım, dedi sadece Ptahmos. Avaris'teki ustabaşıları kullanmıyor ama bu Memphis'ten gelmişti, dedi Lumi. Şimeon'un adamları onun delinin biri olduğunu söylüyorlar. Ptahmos derin bir nefes aldı. Kimse bir şey görmemişti. Adamlar konuyu değiştirmişlerdi zaten. Üvey kardeşin diye söze başladı Arfaksat, Ptahmos'a doğru bakarak. Kardeşin, Harun, onu neden buraya almadığını soruyor kendi kendine. Miriam'ın boş boğazlıkları yankı bulmaya başlamıştı demek ki. Onu Avaris'e getirmek aptalca bir fikirmiş belli oluyor. Harun Memphis'te ustabaşı, diye cevap verdi. Burada sıradan bir işçi olacak. Bunun onun için iyi bir seçim olduğunu sanmıyorum. O senin kardeşin Mos, diye ısrar etti Arfaksat. Ona Avaris'te de ustabaşılık verdirebilirsin, tıpkı Memphis'teki gibi. Ptahmos bir süre sustu. Sonra, bunun size ne gibi bir yarar sağlayacağını bilemiyorum, dedi. Ayrıca bana ve Harun'a da ne yararı olacak onu da bilmiyorum. Sanırım sizlere birçok kereler söyledim. Benim bütünüyle sizlerden biri olarak ortaya çıkmamın sizlere de bana da hiçbir yararı olmaz. Harun'un Avaris'teki adı durumu ne olur? Mısırlı bir prensin baba bir erkek kardeşi ve en iyi olasılıkla Mısır devletinde bir ustabaşı. Düşünebiliyor musunuz? Bu alışverişte herkes kaybeder. Ben burada sahip olduğum otoriteyi en geniş biçimde emrinize verdim. 8 yıldan beri şantiyelerde hiçbir sorun çıkmadı. Eskisinden daha az yoruluyorsunuz. Eskisinden daha iyi muamele görüyorsunuz. Beni bir apiru yapmak için bütün bunları tehlikeye atmak ister misiniz? Ama o senin kardeşin, diye bağırdı Arfaksat. Kardeşini görmeyi istemiyor musun? Amram'ın oğlunu. Ben Amram'ı tanımadım, görmedim, dedi Ptahmos sinirli bir sabırsızlıkla. Çocukluğumu Harun'la ve Miryam'la paylaşmadım. Akrabalık, zamanı ve hayatı paylaşmaktır. Onlarla hiçbir şeyi paylaşmadım. Onlar benimle hiçbir şey paylaşmadılar. Adamlar düşünüyorlardı. Ne istediğinizi biliyorum, diye devam etti Ptahmos. Üzerimdeki baskınızı artırmak için Harun'u ve Miryam'ı burada bir araya getirmek istiyorsunuz. Ama bana baskı yapamayacaksınız. Sizi korkunç felaketlere sürükleyecek çılgınca kaçış planlarınız var. Sen Arfaksat, başkaları söz konusu olduğu zaman yüreğin kardeşçe duygularla dolu. Oysa 3 ay önce kendini ve kendi kabilenden olanları kurtarmak için çok kötü koşulları olan o şantiyeye Şimeon kabilesinden arkadaşlarını yollamadın mı? Suçlama Arfaksat'ı fena yakalamıştı. Sustu, başını önüne eğdi. Sonra, ''Kanın sesi vardır Ptahmos,'' dedi tane tane konuşarak. ''Kanının sesini dinlemezsen nasıl şefimiz olabilirsin?'' Ptahmos öfkeyle, ''Kanın sesini duymamış olsaydım Arfaksat, şimdi burada olmazdım,'' diye bağırdı. İrkildiler. İlk kez onun böyle öfkeyle bağırdığını duyuyorlardı. Şımarık çocuklar gibisiniz. Başınızda bir şef istiyorsunuz, sonra kendi arzularınızı o şefe kabul ettirmek istiyorsunuz. Ben sizin oyuncağınız olmayacağım. Adamlar kaygılı bir şaşkınlıkla bakıyorlardı. Karşılarındaki bu adam, tanıdıklarını sandıkları o rahat, bilgili, sakin adımlarını hesaplayarak atan genç Ptahmos muydu? Yapılması gereken şey, olabilecek en uygun zamanda yapılacaktır, dedi ayağa kalkarken. Benden iyi bir şefiniz varsa gidin, ona başvurun. Ptahmos bir anda bir başka insan olmuş gibiydi. Bir heykel gibi dimdik, gözleri alev alev adamlara bakıyordu. Neredeyse parmak uçlarıyla yıldırımlar yağdıracaktı. İsar alçak sesle, ''Başka kimsemiz yok Mos,'' dedi. ''Başka hiç kimsemiz yok, onun için sana böyle acele ettiriyoruz.'' Ptahmos orada öylece durdu bir süre. Sonra ağır ağır, güçlü adımlarla yürüdü gitti. Sinekler, pervaneler, gece kelebekleri lambaların alevine düşüyor, cızırdayarak yanıyorlardı. Adamlar kımıldamamışlardı, konuşmadan duruyorlardı. Şaşkınlık ve yeni, çılgınca, hemen de hayvanca bir ümit arasında gidip gelerek susuyorlardı. Ptahmos bir şef gibi konuşmuştu, nihayet. 11. ayrım sonu, sayfa 209.